Ayrım 19, sayfa 379. Çöl Gülü, Konya, Kasım 1247. Bu aptallığı nasıl yaptım? Göz göre göre, bile bile, onu hiç dinlememeliydim. Sonucun böyle olacağını nasıl anlayamadım? Kimyayı durdurmalıydım. Ona engel olmadığım için kendimi hiç affetmeyeceğim. Ama ağlayarak benden yardım istediği gün içim sızladı. Ne sakıncası olabilir ki diye düşündüm. Baştan çıkarmak istediği adam nikahlı kocasıydı, bir yabancı değil ki. Üstelik tek sebebi aşktı. İçinde zerre kötülük yoktu. Ne bir kumpas ne dalavere. Bir kadının kendi kocasının aşkını istemesi haram olabilir miydi? Günlerce düşündüm. İçimdeki sufi zorla aşk olmaz, karışma bu işe diye tembihledi. İçimdeki kadınsa aşık bir kıza yardım et diye niyaz etti. Sonunda ikinci ses ağır bastı. Ve ben böylece tek güzellik ölçütü avuçlarına kına sürmek olan bu saf köylü kızcağıza bir erkeği baştan çıkarmanın yollarını gösterdim. Hevesli bir talebeydi, öğrenmeye aç. Ona mis kokular karışmış sularda yıkanmayı, yumuşatıcı yağlarla tenini kaymak gibi yapmayı, yüzünü ballı maskelerle gençleştirmeyi ve bir erkekle konuşurken hangi kelimeleri nasıl kullanması gerektiğini öğrettim. Daima hoş koksun diye yasemin dallarıyla ördük saçlarını. Lavanta, papatya, biberiye, kekik, leylak, mercan köşk, zeytinyağı. Her biri nerede kullanılır, hangi amaçla hangi tütsü yakılır uzun uzun anlattım. Sonra dişleri beyazlatmayı, tırnak boyamayı, gözlere ve kaşlara sürme çekmeyi, dudakları parlatmayı, yanakları allamayı ve memeleri dolgun göstermeyi bir bir izah ettim. Beraber çarşıya gittik. Eskiden sadık müşterisi olduğum bir dükkana girdik. Oradan ona ipek elbiselerle iç çamaşırları aldık. Kıpkırmızı oldu utancından ama hepsini aldı. Ardından kimyaya raks etmeyi öğrettim. Kıvırtmayı, çalkalamayı, şuh bakmayı ve vücudunu havada kıvrılan bir duman gibi kullanmayı da. Beline püsküllü kuşaklar bağlayıp içine de şıngır şıngır kaşıklı bardaklar yerleştirip 2 hafta durmadan karşılıklı göbek attık. Dersimize çalıştık. Nihayet o gün öğleden sonra kurbanlık kuzuyu kasaba teslim eden çoban gibi kimyayı Şems-i Tebrizi için hazırladım. Önce hamamda sıcak suyla yoğundu, iyi bir kese attı, saçlarını yağladı. Hamam sonrası bir kadının ömründe ancak sayılı kez giyebileceği türden incecik ipekten kıyafetleri giydirdim. Sümbüllerle süslü pembe bir gecelik seçmiştim. İçinde göğüslerinin çatalı, kalçalarının kıvrımı belli olacaktı. Son olarak yüzüne bolca boya sürdüm. Cazibesi katlansın diye alnına bir inci kolye kondurdum. İşim bittiğinde kimya öyle güzel olmuştu ki gözlerimi ondan alamadım. Artık o toy genç kız değil, aşk ve ihtirasla yanan evli bir kadındı. Sevdiği erkek için kendini ortaya koymaya, gerekirse bedelini ödemeye hazır bir kadın. Onu süzerken Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'la Züleyha'ya dair ayetleri hatırladım. Züleyha kendisine yüz vermeyen bir erkek için tutkuyla yanmıştı. Şehirdeki kadınlar onun hakkında fena sözler edince hepsini sofrasına davet etmiş, Yusuf'a da çağrıldığında odaya girmesini tembihlemişti. Her birine bir bıçak verdi ve çık karşılarına dedi. Kadınlar onu görür görmez kendi ellerini doğradılar ve Allah için bu bir insan değil ancak değerli bir melektir dediler. Bir meleğe aşık oldu diye kim Züleyha'yı suçlayabilir ki? Akşama doğru kimya yüzüne peçeyi çekip sokağa çıkmadan önce yarı umut yarı endişeyle baktı bana. ''Nasıl görünüyorum abla?'' diye sordu. ''Peri padişahının kızı gibi'' dedim. ''Bu gece kocan seninle sabahlamakla kalmayacak, ertesi gece de kapını tıklatacak, eminim.'' Kulaklarına kadar kızardı, yanakları al al oldu. Güldüm ve sarıldım ona. Bir süre sustu, sonra bir kahkaha attı. Gülüşü gün ışığı gibi içimi ısıttı. İnanıyordum söylediklerime. Tıpkı arının çiçek nektarına üşüşmesi gibi Şems de ona gelir sanıyordum. Yine de kızcağızı uğurlarken içimde kötü bir his, karanlık bir sezgi belirdi. Sanki bir cin kulağıma tatsız bir şeyler fısıldadı. Ama gene de durdurmadım kimyayı. Yapmadım. Hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğim. Kimya, Konya, Aralık 1247. Bilir bilmesine kimsenin bilmediklerini Tebrizli Şems. Yoksulların çektiklerini, kahinlerin gördüklerini, velilerin kerametlerini, şu alemin envai çeşit bilmecelerini, hepsini bilir. Ama hakkında hiçbir şey bilmediği bir konu var. Karşılıksız sevmek. İşte bunu bilmez Şems. Bilmez nasıl acıtır insanın canını, sevdiğinden karşılık görememek. Çöl gülünün beni giydirip kuşandırdığı akşam öyle heyecanlıydım ki yerimde duramıyordum. Daha önce hiç bilmediğim bir hal gelmişti üstüme. Cesaret mi yoksa pervasızlık mı? Tenime değen ipek elbisenin hışırtısı, saçtığım ıtır kokuları, dilimde gül yapraklarının tadı. Hiç bu kadar allanıp pullanmamış, kendimi böyle kadın hissetmemiştim. Gerçi bedenim istediğim kadar yuvarlak ve dolgun, memelerim arzuladığım kadar iri değildi ama yine de alımlı buldum kendimi. Evdeki herkes uykuya dalana kadar bekledim. Sonra uzunca bir şala sarınarak parmak uçlarımda Şems'in odasına gittim. ''Kimya, seni beklemiyordum.'' dedi Şems kapıyı açar açmaz. ''Affedersin ama seni görmem gerekliydi.'' dedim ve içeri buyur edilmeyi beklemeden odaya süzüldüm. ''Kapıyı örter misin lütfen?'' Şems'in kafası karışmış gibiydi ama denileni yaptı. Odada baş başa kaldığımızda davetkar bir şekilde gülümseyerek karşısına yürüdüm. Sırtımı döndüm. Derin bir nefes aldım. Sonra tek hamlede şalımı cübbeme sıyırıp atarak çırılçıplak kaldım. Kocamın şaşkın bakışlarının sırtımdan aşağı gezindiğini hissettim, ürperdim. Bakışları değdiği yeri yakıyordu. O kadar heyecanlıydım ki göğsüm körük gibi inip kalkıyordu. Nihayet cesaretimi toplayıp ona doğru döndüm. Ve böylece Şems'in karşısında cennetteki huriler kadar davetkar öylece durdum. ''Sen ne yaptığını sanıyorsun?'' diye sordu Şems soğuk bir ifadeyle. Güç bela konuşabildim. ''Bu gece buraya senin olmaya geldim.'' Şems-i Tebrizi etrafımda tam bir daire çizdikten sonra karşıma geçti ve beni gözlerine bakmaya zorladı. Dizlerim boşalacak gibi oldu ama kendimi tuttum. Hafif hafif kıvrılarak bedenimi ona sürtmeye başladım. Çölgülünün bana öğrettiği tüm numaraları oracıkta peş peşe sıralayacaktım. Ama Şems yanan bir ocağa değmiş gibi geri çekildi. ''Beni arzuladığını sanıyorsun. Halbuki tek istediğin incinen nefsini onarmak.'' dedi. Aldırmadım. Kollarımı boynuna doladım. Dudaklarında kara dut tadı vardı. Hem tatlı hem ekşimtırak. Nefesinin girdabında kaybolmak isterken Şems beni tuttu ve itti. ''Beni hüsrana uğratıyorsun kimyacım.'' dedi. ''Şu hal sana yakışmıyor. Şimdi lütfen odamı terk et ve ben seni çağırana kadar bir daha gelme. Oldu mu?'' Hayatımda böyle küçük düşmemiştim. Eğilip şalımı almak istediysem de ellerim o kadar çok titriyordu ki kaygan ve narin kumaşı kavrayamadım. Şems geceliğimi ve şalımı yerden aldı, yarım yamalak omuzlarımı örttü. Ve ben gecenin bir vakti yarı çıplak bir halde hıçkıra hıçkıra ağlayarak kocamın odasından çıktım. Nedenle büyük bir günah olduğunu bilmesem canıma kıyardım. Şems'i bir daha görmedim. O günden sonra bir daha odamdan dışarı çıkmadım. Yatakta yatıp tavana bakarak geçirdim tüm vaktimi. Gücüm, kuvvetim, yaşama şevkim hızla eridi. Bir hafta böyle geçti. Sonra bir hafta daha derken günleri saymayı bıraktım. Nice sonra odama bilmediğim bir koku yayıldı. Keskin bir raihaydı. Hani zencefil çayı ya da ezilmiş çam dikenleri gibi yakıcı ve acı ama kötü değil. Demek ölümün kokusu böyleydi. Ateşim yükseliyordu. Havale geçirmeye, sayıklamaya başladım. Beni görmeye hekimler getirildi. Komşular ve arkadaşlarım ziyaretime geldi. Kerra yatağımın başında gecelerce bekledi. Gözleri ağlamaktan şiş, yüzü kül rengi. Gevher Hatun da diğer yanıma oturup o gamzeli tebessümüyle bana şarkılar söyledi. Bir ara uykudan uyandım. Komşu kadın Safiye'nin söylediğini işittim. Allah o mendebur herifin cezasını versin. Zavallı kız kara sevdadan gidiyor. Hep onun kabahati. Ağzımı açıp bir şey diyecek oldum ama kelimeler kursağıma takıldı. Neyse ki Kerra imdadıma yetişti. Nasıl böyle konuşursun Safiye? Şems'i nasıl suçlayabiliriz? O mu yaptı bunu? Allah'ın takdiri işte. Ne var ki Kerra'yı dinlemediler. Benimse kimseyi ikna edecek halim yoktu. Çok geçmeden anladım ki zaten sonuç değişmeyecek. Şems'i sevmeyenler benim hastalığımı bahane edip ondan daha fazla nefret edecek. Oysa ben istesem bile onu sevmemezlik edemezdim. Kısa süre sonra baygın düştüm. Tüm renkler beyaza döndü. Seslerse yeknesak bir vızıltıya. Artık insanların yüzlerini seçemiyordum. Söylenen hiçbir şeyi duyamıyordum. Şems beni görmeye gelmiş miydi? Belki evet, belki hayır. Belki de odadaki kadınlar içeri girmesine izin vermemişti. Ya da defalarca gelip yanıma oturmuş, ellerimi ellerinin arasına alıp benim için dua etmişti. Evet, aynen böyle olmuş olmalı. Buna inanmak istiyorum. Her halükarda öyle ya da böyle artık mühim değil. Ne kızgınım, ne kırgınım. Sonsuzluğa akıp giderken kime nasıl sitem edebilirim? Allah müşfik, merhametli, Rahman ve Rahim. Her ayrıntının arkasında bir düzen var. Mükemmel bir aşk nizamı. Şems'in odasını ipekler, tüller kuşanarak ziyaret edişimden 16 gün sonra ben Mevlana'nın evlatlığı kimya, çağıl çağıl bir hiçlik ırmağına daldım. Orada gönlümden geçtiği gibi yüzdüm, yüzdüm, aktım. Ve o zaman anladım ki Kur'an'ın 4. okuması böyle bir şey olmalı. Sonsuzluk, sınırsızlık, kapsayıcılık ve açıklık. Hiç olmak suretiyle her şey olmak, hafiflemek suretiyle derinleşmek. İşte böyle, yaşamdan ölüme geçişim akarsularla oldu. Ella, Boston, 29 Haziran 2008. Boston'da 4 gün kaldı Aziz. 4 gün boyunca her sabah Ella onu görmek için Northampton'dan Boston'a direksiyon salladı. Beraber şehri karış karış dolaştılar. Küçük İtalya mahallesinde leziz ama mütevazı yemekler yediler. Güzel Sanatlar Müzesi'ni gezdiler. Common Park'ı ve Rıhtım'ı arşınladılar. Su Parkı'nda Yunusların gösterisini alkışladılar. Harvard Meydanı'nda hınca hınç kafelerde kahve içtiler. Ve tüm bunları yaparken hiç durmadan sohbet ettiler. Çeşitli ülkelerin mutfakları, meditasyon teknikleri, aborjin sanatı, gotik romanlar, bahçe bakımı, organik domates yetiştirme teknikleri, rüya tabirleri gibi aklı hayale gelmedik bilumum konuda daldan dala atlayıp birbirlerinin cümlesini tamamlayarak konuştular. Ella hiç bu kadar çok konuştuğunu hatırlamıyordu. Akşamları evine dönerken çenesi ağrıyordu. Sokakta insanlar arasında birbirlerine dokunmamaya azami gayret gösterdilerse de buna riayet etmek giderek zorlaştı. Ufak kaçamaklar, kazara birbirine değen eller, kol kola girmeler, ne zaman elimi tutacak diye bekledi Ella. Baktı ilk hamle Aziz'den gelmeyecek, ilk o tuttu Aziz'in elini. Önce ürkek, çekinerek, sonra özgürce ve her türlü vesveseyi boş vererek. Tanıdık birilerine yakalanmayı umursamadığı gibi içten içe görülmek istiyordu sanki. Gene de hep bir mesafe oldu aralarında. Ruhları birbirine yakınken bedenleri uzak kaldı. Birkaç kez beraber Aziz'in oteline döndüler ama hiç sevişmediler. Aziz istemedi. Aziz'in Amsterdam'a uçacağı günün sabahı gene otel odasındaydılar. Biri bir koltukta oturuyordu, diğeri öbür koltukta. Aralarında bir bavul duruyordu. ''Sana söylemem gereken bir şey var.'' dedi Ella usulca. ''Uzun zamandır bunu nasıl açacağımı düşünüyordum.'' Aziz, Ella'nın ses tonundaki ani değişimi yakaladı, kaşlarını merakla kaldırdı. ''Bak bu ilginç işte, çünkü benim de sana söylemem gereken bir şey var.'' dedi. ''Tamam, önce sen söyle.'' diye atıldı Ella oyun oynar gibi. ''Yok, madem sen açtın, önce sen.'' Ella tebessümünü bozmadan başını eğdi. Neyi nasıl söyleyeceğini iyice düşündü. Sonra lafa girdi. ''Sen Boston'a gelmeden önce bir akşam David'le dışarı çıktık ve uzun zamandır ilk defa rol yapmadan dürüstçe konuştuk. Bana seni sordu. Meğer gizli gizli yazışmalarımızı okumuş. Tabii böyle olmasına üzüldüm ama hakikati inkar etmedim. Yani ikimizin arasında olanları kastediyorum.'' Devam etmeden önce hafifçe öksürdü. Şimdi itiraf edeceği şeye Aziz'in nasıl tepki vereceğini bilemiyordu. ''Kocama başka bir erkeği sevdiğimi söyledim.'' Pencerenin dışında şehir olağan gürültülerini üretiyordu. Sokaktan peş peşe üç itfaiye aracı hızla geçti. Bir dakika boyunca siren sesleri bütün mahalleyi esir aldı. Ella'nın dikkati dağılır gibi olduysa da lafını tamamlamayı başardı. ''Bu sana delice gelecek belki ama seninle Amsterdam'a gelmek istiyorum.'' Aziz pencereye doğru yürüdü. Aşağıdaki Vaveyla'yı dikkatle süzdü. Az ileride bir binadan dumanlar tütüyor, kalın ve kara bir bulut havada topaklanıyordu. Orada yaşayan insanlar için sessiz bir dua okudu. Tekrar konuşmaya başladığında yüzüne hemen Ella'ya dönmediğinden sanki tüm şehre hitap ediyordu. ''Benimle Amsterdam'a gelmeni ben de isterim. Hem de çok. Ama sana orada bir gelecek vaat edemem.'' ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Ella. İçinde bir kırgınlık kabardı. Bu erkekler neden böyleydi? Hepsi de bağlanmaktan korkuyordu işte. Bu kadar gestos, sır ve söz paylaş, özel anlar yaşa, hayaller besle, sonra pat diye büyü bozulsun. ''Ne demek sana gelecek vaat edemem?'' Ne kadar duygusuz bir ifadeydi bu. Ancak bir erkek bu kadar ruhsuz bir cümle kurabilirdi. Aziz, Ella'nın aklından geçenleri anlamışçasına hınzır bir tebessümle yanına oturup elini okşadı. ''Sandığın gibi değil.'' ''Ya nasıl?'' ''Bir gün beklenmedik bir mesaj aldım hiç tanımadığım bir kadından.'' dedi Aziz. ''Romanımı okuduğunu söyledi. Dedi ki kitabım hayatının tuhaf bir dönemine denk gelmiş. Bir yol ayrımındaymış.'' Dalgın gülümsedi Aziz. ''Aslında senin mesajını aldığım sırada benim hayatımın da tuhaf bir dönemiydi. Biliyor musun?'' ''Yani başka biri mi var?'' diye sordu Ella. ''Hayır, canım öyle bir şey değil.'' Aziz durgunlaştı birden. ''Sana bugüne değin hayatımın üç safhasını yazdım. Sufi kelimesinin ilk üç harfiyle tanışmamı anlattım. Sen bana dördüncü harfi sormadın. Belki de arada kaynadı gitti. Ben de anlatacak cesareti bulamadım. Halbuki İ harfiyle tanışmamın da bir hikayesi var. Dinlemek ister misin?'' Ella şu anın tılsımını bozabilecek her şeyden korksa da uysalca başını salladı. ''Evet.'' dedi. ''Evet, anlatsana.'' O Haziran günü otel odasında Amsterdam'a uçuşuna birkaç saat kala Aziz Zahara, Ella Rubinstein'a 1976 yılında Sufi olup adını değiştirdikten sonra yaşadığı hayatı anlattı. O tarihten itibaren dışı fotoğrafçı, içi derviş dünyayı dolaşmıştı. Altı kıtada dostlar, arkadaşlar edinmişti. Aile kavramını kan bağında değil ruh bağında bulmuş, Romanya'da evlat edindiği iki kimsesiz çocuğu büyütüp okutmuştu. Bir daha evlenmemiş, birkaç kez aşkın kıyısından dönmüştü. Ve tüm bu zaman zarfında Fas'taki zafiyede taktığı gümüş küpeyi kulağından, güneş şeklindeki kolyeyi de boynundan çıkarmamıştı. Mizacındaki ve hayatındaki ana mihver tasavvuf olmuş, ömrünü aşk inancına ve başka insanlara faydalı olmaya adamış, gittiği her yerde, baktığı her ayrıntıda Tanrı'nın alametlerini aramıştı. Ve sonra, bundan iki sene evvel, sağlığı teklemeye başlamıştı. Durup dururken üzerine ağır bir halsizlik çökmeye başlamıştı. Koltuk altında beliren bir şişlikle her şey bir anda değişmişti. Ne yazık ki fark etmekte geç kalmıştı. O ufacık kütle malin melanom çıkmıştı. Bir tür deri kanseri. Doktorlar uzun süre teşhis koymamış, boyutlarını anlamak için test üstüne test yapmışlardı. En nihayetinde bir açıklama yaptıklarında haberler iyi değildi. Melanom iç organlara yayılmış, karaciğeri sarmıştı. O sırada Aziz 52 yaşındaydı. 55'i görmeyebilirsin demişlerdi. Ona göre hazırlıklarını yap. Böylece ömründe yeni ve bazı açılardan daha üretken bir safha başlamıştı. Hala görmek istediği yerler vardı. Seyahatlerine ara vermek şöyle dursun, her zamankinden çok yolculuk yapmıştı. dünyanın her yerindeki bağlantılarını kullanarak Amsterdam'da bir Sufizm vakfı kurmuştu. Endonezya'da, Pakistan'da, Mısır'da Sufi müzisyenlerle konserler vermiş, hatta İspanya'da, Kordoba'da bir grup Yahudi ve Müslüman müzikle ortak bir albüm çıkartmıştı. Fas'a geri dönmüş, hayatında ilk kez Sufilerle tanıştığı zaviyeyi ziyaret etmişti. Baba Samed'in mezarı başında dua edip tefekküre dalmış, hayatın onun için çizdiği patikaları minnetle anmıştı. "Sonra hep yazmak istediğim ama ertelediğim romanı yazmaya koyuldum," dedi Aziz göz kırparak. "Uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Romana Aşk Şeriatı adını verdim. Bir zarfın içine koyup Amerika'da ünlü bir yayın evine yolladım. Fazla bir şey beklemiyordum ama her ihtimale açıktım. Bir hafta sonra Boston'da gizemli bir kadından ilginç bir e-posta aldım." Ella gülümsemeden edemedi. "O andan sonra hiçbir şey aynı olmadı," dedi Aziz. Ölüme hazırlanan bir insandan beklenmedik anda aşka yuvarlanan birine dönüvermişti. Yerli yerine oturttuğunu sandığı tüm parçaları tekrar gözden geçirmesi gerekmişti. İnanç, aşk, arzu, ölüm korkusu, ölümsüzlük arzusu, aile, yuva, hasret, saadet. Bütün bu kavramları yeniden düşünmesi gerekmişti. Bugün kendini ölüme hazır hissediyordu ama henüz ölmek istemiyordu. Ömrünün bu son safhasına Sufi kelimesinin İ harfiyle tanışma mevsimi demişti. Belki de bu en zoruydu. Çünkü iç hesaplaşmalarının hepsini değilse bile çoğunu bitirdiğini, manen olgunlaştığını sandığı bir aşamada şimdi ilk defa yalpalıyordu. "Sufilikte ölmeden evvel ölmeyi öğrendim. Makamlardan adım adım geçtim. Bu yolu anlayabildiğimce yaşamaya çalıştım. Tam her şeyi hallettim derken gökten zembille sen indin. O ilk mesajın ardından her şey o kadar hızlı gelişti ki. Her gün nefesimi tutup acaba Ella yazmış mı diye bekledim. Derken tüm hayatım sana anlatılmayı bekleyen bir hikaye oldu. Ve seni daha fazla tanımak istediğimi fark ettim. Seninle daha çok zaman geçirmeliydim. Bana verilen vade aniden kısacık göründü gözüme. Yetmedi. Kendimi teslim ettiğim Allah'a isyan noktasındaydım." "Hastalığın, beraber atlatabiliriz," dedi Ella korkulu bir fısıltıyla. "16 ay daha var," dedi Aziz. "Doktorlar öyle diyor. Yanılmış olabilirler, bilemem. Gördüğün gibi, sana verebileceğim tek şey şu içinde bulunduğumuz an. Tabii işin aslı, kimse kimseye bundan ötesini vaat edemez. Ama bunu hep unuturuz. Geleceğe dair planlar duymak isteriz." Ella başını eğdi. Ayak uçlarına takıldı bakışları. Bir yana verdi ağırlığını. Sanki bir tarafa düşüverecekti de, diğer yana direniyordu. Ağlamaya başladı. "Yapma ne olur. En çok istediğim şey benimle Amsterdam'a gelmen. Sana şehrimi gösteririm. Beraber dünya gezeriz. Yapabildiğimiz yere kadar yeni insanlarla tanışmak ve Tanrı'nın yarattığı muazzam eseri beraber seyretmek istiyorum." Ella önüne parlak, renkli bir oyuncak konmuş, naif bir çocuk gibi ağlamayı kesip burnunu çekti. "Ben de. Ben de çok isterim." "Sana bunları anlatmaya çekindim," dedi Aziz. "Dil sevişmek, sana dokunmak bile zor geldi. Sen hep gelecek fikri üstüne kurmuşsun hayatını. Planlar, programlar. Senin gibi bir insana, hadi her şeyi bırak ve benimle gel ama yarın ben yanında olmayacağım demek imkansız geldi." Ella bu lafları duyunca bir gerçeği yeni görmüş gibi paniğe kapıldı. "Tamam da neden böyle kendini bıraktığını anlamıyorum. Kanserle savaşabilirsin, bunu benim için yapabilirsin, bizim için. Daha sağlıklı ve daha uzun yaşamak için elimden geleni yaparım ama kanserimle kavga etmeyeceğim," dedi Aziz. "Anlamıyorum, yaşamak istemiyor musun?" diye mırıldandı Ella. "Tabii ki istiyorum ama başka türlü," dedi Aziz. "Her şeyle savaş halindeyiz. Terörizmle savaş, yoksullukla savaş, enflasyonla savaş, AIDS'le savaş, kanserle savaş, rüşvetle savaş, hatta fazla kilolarla savaş. Savaşmaktan başka bir yaklaşım yok mu?" Ella sabırsızlıkla çıkıştı. "Ben senin gibi Sufi değilim." O an zihninden onlarca düşünce geçti. Babasının intiharıyla baş edemeyişi, kırık dökük çocukluğu, vicdan azabı, suçluluk duygusu, mutlu bir evlilik yapma takıntısı ve senelerdir içine attığı tüm hayal kırıklıkları bir anda karşısına dikildi. Aziz gülümseyerek, "Sufi değilsin, biliyorum," dedi. "Olman da gerekmiyor. Sen sadece Rumi ol, yeter." "Ne demek istiyorsun?" diye sordu Ella gözlerini kırpıştırarak. "Bana bir ara sen Şems misin?" diye sormuştun. "Kulağa hoş geliyor ama ben Şems olamam, haddim değil. Ama sen Rumi olabilirsin." Aşk kullanıla kullanıla içi boşaltılmış bir kelimeye döndü. "Ama sen varlığınla aşkı yüceltebilirsin." "Ben şair değilim," dedi Ella bozuk bir sesle. "Rumi de şair değildi ama oldu." "Anlamıyor musun Aziz? Ben bir ev kadınıyım, 3 çocuk annesi. Beni gözünde fazla büyütme." "Kendine haksızlık ediyorsun," dedi Aziz. Sesini alçalttı. "Hepimiz neysek oyuz. Önemli olan kendimizi değiştirmeye, dönüştürmeye cesaretimiz var mı? Eğer bu aşktan yeterince eminsek, yolculuğun kalan kısmını beraber yapabiliriz. Sonunda beraber Konya'ya gideriz. Oraya gömülmek istiyorum." "Böyle konuşma," dedi Ella. Aziz başını eğdi. Yüzünde başka bir hal vardı şimdi. Kelimeleri seçerek konuşmasını bitirdi. "Ya da şimdi buradan çıkıp evine gider ve bu teklifi unutabilirsin. Yuvana, çocuklarına dönersin. Ben her halükarda seni sevmeye devam edeceğim." Sarhoş Süleyman, Konya, Aralık 1247. Başım masaya dayalı sızmış kalmışım. Karabasanı aratmayan bir rüya görüyordum. Kocaman, öfkeli bir boğa beni sokaklarda kovalıyordu. Bu melun hayvanı kızdıracak ne yaptığımı bilmeden tabana kuvvet kaçıyordum. Tezgahları devire devire, meyve sebzeyi eze eze, can havliyle bir ara yola girdim. Meğer çıkmaz bir sokakmış. Orada devasa bir yumurta buldum. Derken kabukları çatladı. İçinden çirkin bir kuş yavrusu fırladı. Uzaklaşmaya çalıştım ama aniden gökyüzünde anne kuş belirdi. Bu bebenin çirkinliğinden sen mesulsün dercesine bana dikti keskin gözlerini. Tam hançer gibi pençelerini açmış saldıracaktı ki ter içinde uyandım. Bir de baktım meyhanede pencerenin yanında masada uyuyakalmışım. Ağzımda paslı çivi yalamış gibi nahoş bir tat, susuzluktan dilim damağıma yapışmış vaziyetteydim. Kalkmak istesem de kolumu kıpırdatamadım. Ağırlaşan başımı masadan kaldıramadım. Orada öylece durup meyhanenin bildik seslerini dinlemeye başladım. İşte o zaman yan masadan gelen fısıldaşmalara kulak kabarttım. Belli ki ateşli bir tartışma devam ediyordu orada. Ve birden o korkunç kelimeyi işittim. Cinayet. Önce sarhoş zırvalıkları bunlar diye aldırmadım. Meyhanede türlü muhabbet döner, herkes her ağzına geleni söyler. Ama bu adamların konuşmasında bir başka hal vardı. Nihayet anladım ki sözlerinde ciddiler. Tüylerim diken diken oldu. Ama esas kimi öldürmek istediklerini anlayınca dehşete düştüm. Tebrizli Şems. Adamlar kalkıncaya kadar başım masada uyuma numarası yaptım. Ne zamanki gittiklerinden emin oldum, ayağa fırladım. Hristos gel buraya çabuk diye bağırdım. Gene ne var Süleyman diyerek koşa koşa geldi Hristos. Bir şey mi oldu? Ama kelimeler boğazıma dizildi, bir şey söyleyemedim. Birden herkesten şüphe etmeye başladım. Ya Şems'e kurulan tuzağa başkaları da dahil olmuşsa? Herkes kumpasın içinde olabilirdi pekala. Çenemi kapatıp gözümü dört açmam gerekliydi. Hiç, açım dedim. Haydi bana bir işkembe çorbası çek, sarımsağı bol olsun, ayılmam gerek. Hristos bana tuhaf tuhaf baktı ama kaçıklıklarıma alışkın sayıldığından bir şey sormadı. Birkaç dakika sonra önüme dumanı tutan bir kase çorba koydu. Ben de ağzım dilim yana yana içtim. Kendime gelince Şems'i uyarmak için sokağa fırladım. Önce Rumi'nin evine uğradım, orada yoktu. Sonra camiye, medreseye, çayhaneye, fırınlara, hamama baktım. Zanaatkarlar mahallesindeki her dükkan, ambar vekilleri yokladım. Hatta harabelerde yaşayan 150 yaşındaki çingene koca karıya dahi gittim. Olur da Şems'in büyü yaptırası yahut falına baktırası gelmiştir diye. Her taşın altını aradım, herkese danıştım. İçimi bir korku kemirmeye başladı. Ya geç kaldıysam, ya onu öldürdülerse? Saatler sonra yorgunluktan perperişan gene meyhanenin yolunu tuttum. Ve işte tam bir köşeyi dönmüştüm ki Şems'le burun buruna geldim. ''Oo, kimleri görüyorum, merhaba Süleyman. Bu ne telaş, nereye böyle?'' dedi Şems muzipçi. ''Aman oh, nihayet buldum seni, çok şükür hayattasın.'' dedim ve kendimi tutamayıp onu kucakladım. Şems kollarımdan kurtulunca bir kahkaha attı. Neşesi yerinde gibiydi. ''Elbette hayattayım ya, hayalete benzer bir hal mi var bende?'' Zar zor gülümsedim. Şems'in gözlerine bir şüphe çöreklendi. ''Dostum nen var, her şey yolunda mı?'' ''Yutkundum. Ya bana inanmazsa, ya şarabın etkisiyle abuk sabuk hayaller gördüğümü düşünürse, belki de öyleydi. Ben bile duyduklarımın doğruluğundan emin olamıyordum. Gene de anlatmaya karar verdim. Seni öldürecekler dedim. Kim olduklarını bilmiyorum. Yüzlerini göremedim. Uyuyordum. Ama rüya görmüyordum. Yani görüyordum da o rüyanın bununla ilgisi yok. Sarhoş da değildim. Yani birkaç kadeh yuvarlamıştım ama... Şems elini omzuma koydu. Sakin ol Süleyman. Ben anladım seni, merak etme. Anladın mı sahi? Diye sordum hayretle. Ben bile kendimi anlamamışken o ne anlamıştı acaba? Evet, şimdi meyhaneye dön. Beni de dert etme. Yok yok, hiçbir yere gitmiyorum, sen de gitmiyorsun diye itiraz ettim. Bana bak, bu adamlar çok ciddi, kendini kollamalısın, Rumi'nin evine dönemezsin. İlk bakacakları yer orası olur. Şems sustu. Benim evime gel, ufaktır, biraz da sıkış tepiştir ama senin için mahsuru yoksa gel, istediğin kadar kal. Eksik olma, beni mahcup ediyorsun dedi Şems. Ama her şey Allah'ın inayetiyle olur, bu da kurallardan biri. 16. Kural. Hileden, desiseden endişe etme. Eğer birileri sana tuzak kuruyor, zarar vermek istiyorsa... Tanrı da onlara tuzak kuruyordur. Çukur kazanlar o çukura kendileri düşer. Bu sistem karşılıklar esasına göre işler. Ne bir katre hayır karşılıksız kalır, ne bir katre şer. Onun bilgisi dışında yaprak bile kıpırdamaz. Sen sadece buna inan. Şems bunu dedikten sonra bana göz kırptı ve sarıldı. Veda eder gibi bir hali vardı. Gidişine mani olamadım. Geri dönüp Rumi'nin evine giden çamurlu sokağa saptı. Ardından uzun uzun baktım. Garip bir ürperti geldi üzerime. Ve ben, Konyalı sarhoş Süleyman... Günlerdir ağzıma damla içki koymamış da komaya girmişim gibi tir tir titremeye başladım. Katil, Konya, 8 Aralık 1247, Perşembe. Benimle gelmemelerini söyledim. Müşteriler işime karışırsa sinirime dokunur diye gözdağı verdim. Ama ısrar üstüne ısrar ettiler. Bu derviş senin bildiğin gibi değil, olağanüstü yeteneklere sahip. Kendi gözlerimizle öldüğünü görmemiz şart, yoksa bu iş yatar dediler. Sonunda pes ettim, pekala dedim. Ama ben işimi bitirmeden sakın ha ortalarda görünmeyin. Başlarını salladılar. Üç kişilerdi. İkisini ilk buluşmadan hatırlıyordum. Üçüncüsü ise sesinden anladığım kadarıyla en az diğerleri kadar genç ve gergindi. Hepsi yüzlerine kara peçeler bağlamıştı. Sanki kim oldukları umurumdaydı. Gece yarısı çöktükten sonra Rumi'nin evine vardım. Kerpiç duvarın üstünden avluya atladım. Bir çalının ardına saklandım. Müşteriler önceden tembihlemişti. Şems'in adetiymiş. Her gece abdest almadan önce muhakkak avluya iner, burada tefekküre dalarmış. Tek yapmam gereken beklemekti. Bir deli rüzgar esti, hayret. Senenin bu vakti böyle ayaz kesmezdi. Elimde tuttuğum kılıç ağırlaşmaya başladı. Sapındaki mercanlar buz gibi soğudu. Her ihtimale karşı kuşağıma bir de kınında uyuyan bir hançer yerleştirmiştim. Gökteki ay soluk bir hale ile sarmalanmıştı. Uzaktan gececil hayvanların uluması duyuldu. Ne tekinsiz, esrarengiz bir sesti. Huzurumu kaçırdı. Bir an tuhaf bir hisse kapıldım. Belki de hemen şimdi her şeyi bırakıp bu uğursuz mekandan uzaklaşmalıydım. Ama yapmadım. Epey bir zaman geçti. Göz kapaklarım ağırlaştı. Üst üste istemsizce esnemeye başladım. Rüzgarın hiddeti arttıkça birbirinden nahoş fikirler üşüştü zihnime. Öldürdüğüm insanların yüzleri çemberler halinde başımın üstünde dönmeye başladı. Leşe üşüşen akbabalar gibi. Bana neler olduğunu anlayamadım. Soğukkanlılığıyla nam salmış bir adamdım. Kolay kolay paniğe kapılmazdım. Üstelik maziyi düşünmeye meyyal biri sayılmazdım. Keyfim yerine gelsin diye biraz ıslık çaldım ama bu da kâr etmeyince gözlerimi evin arka kapısına dikip fısıldadım. Haydi be Şems, amma beklettin beni. Çık artık avluya. Ricam buymuş gibi o anda birden yağmur yağmaya başladı. Hem de ne yağmur, bardaktan boşanırcasına. Öyle ki göz açıp kapayıncaya kadar sokaklar ırmak yatağına döndü. Dizlerime kadar balçığa battım. Tepeden tırnağa ıslanmıştım. Kahretsin dedim, kahretsin. Dakikalar geçmek bilmedi. Sağanak bir türlü durmadı. Artık vazgeçmek üzereydim ki bir çıtırtı işittim. Avluda biri vardı. Bir duvar dibine saklanıp baktım. Oydu. Elinde bir kandil tutuyordu. Bana doğru dümdüz yürüdü. Birkaç adım kala durdu. Ne güzel bir gece değil mi diye sordu Şems. Kendi kendine mi konuşuyordu bu adam yoksa yanında biri mi vardı? Aklım karıştı. Yoksa benimle mi konuşuyordu? Burada olduğumu biliyor olabilir miydi? Derken beni hayrete düşüren bir şey fark ettim. Bu kuvvetli rüzgarda, bu sağanak yağmurda nasıl oluyordu da elindeki mum sönmeden kalabiliyordu? Sırtımdan aşağı ürperdim. Şems'le ilgili rivayetleri hatırladım. Kara büyü ve sihirbazlıkta mahir olduğunu söylüyorlardı. Böylesi zırvalara inanmazdım gerçi. Şimdi de kanacağım yoktu ama Şems'in bu yağmurda elinde sönmeyen bir mumla durduğunu görünce dizlerim boşaldı. Seneler evvel Tebriz'de Ebu Bekir isminde bir üstadım vardı dedi Şems. Kıymetli bir zattı. Bana her şeyin bir vakti olduğunu öğretti. Bu da sonuncu kurallardan biri. Ne kuralından bahsediyordu? Yoksa anlaşılmaz laflarla aklınca beni korkutmaya mı çalışıyordu? Bir karar vermeliydim. Ya hemen duvar dibinden fırlayıp saldıracaktım ya da burada saklanıp en uygun anı kollayacaktım. Ama Şems bir türlü sırtını dönmüyordu. Öte yandan şayet burada olduğumu biliyorsa neden gizlenecektim ki? Ben daha bir karara varamadan bahçe duvarının dibinde karaltılar belirdi. Saydım, 6 kişiydiler. Herhalde delikanlılar neden hala dervişi öldürmediğimi merak etmiş ve gidip takviye kuvvet getirmişlerdi. Bu arada Şems hiçbir şey fark etmemiş gibi konuşmaya devam etti. 37. Kural. Tanrı kılı kırk yararak titizlikle çalışan bir saat ustasıdır. O kadar dakiktir ki sayesinde her şey tam zamanında olur. Ne bir saniye erken ne bir saniye geç. Her insan için bir aşık olma zamanı vardır, bir de ölmek zamanı. İşte o an dervişin başından beri benimle konuştuğunu anladım. Burada olduğumu biliyordu. Hem de avluya çıkmadan evvel biliyordu. Yüreğim küt küt atmaya başladı. Daha fazla saklanmanın anlamı kalmamıştı. Doğruldum, ortaya çıktım. Yüz yüze durduk. Katil ile maktul. Durumun korkunçluğuna karşın tarifsiz bir huzur vardı havada. Yağmur başladığı gibi birden kesildi. Her şey sessizliğe boğuldu. Kılıcımı çektim, var gücümle savurdum. Derviş bu hamleyi o kadar çevik ve dinç bir şekilde savuşturdu ki afalladım. Birkaç kez daha kılıç salladım ama aynı sahne tekrar etti. Aniden karanlıkta bir koşturmacı oldu. Ben daha ne olduğunu anlayamadan duvar dibindeki 6 adam ellerinde sopalar kargılarla kavgaya daldılar. Tam bir kargaşa zuhur etti. Herkes birbirine girdi. Kim kime vuruyor anlayamadım. Havada sopalar kırıldı. Kenarda kala kaldım. İşleyeceğim bir cinayette seyirci konumuna düşmemiştim hiç. Delikanlılara o kadar kızgındım ki az kalsın Şems'i bırakıp onlara saldıracaktım. Fakat az sonra delikanlılardan biri bağırmaya başladı. İmdat, çakal kafa yardım et, hepimizi öldürecek. O zaman bir seçim yaptım. Önce dervişi haklayıp sonra delikanlıların hesabını görecektim. Öne atıldım. Benden cesaret alan delikanlılar atağa geçti. 6 kişi bir olup Şems'i yere çaldık. Hançeri çıkardım ve tek hamlede Şems'in kalbine sapladım. Ağzından tek bir çığlık çıktı. Tiz ve vahşi. Belki de her şehrin her yerinden duyuldu feryadı. Sonra bir dem çekti dudakları ve bir daha kıpırdamadı. Hep beraber bedenini kaldırdık. Tuhaf şey, o kadar hafifti ki. Kuru bir dal gibi. suyu çekilmiş bir meyve gibi hafif. Sonra onu kuyuya attık. Nefes nefese bir adım geri çekilip suya düşme sesini bekledik. Ama o ses gelmedi. ''Neler oluyor?'' dedi delikanlılardan biri. ''Yoksa suya düşmedi mi bu herif?'' ''Olur mu öyle şey?'' dedi diğeri. ''Nasıl düşmemiş olabilir ki?'' Gözlerimizi birbirimizden kaçırdık. Herkesin asabı bozulmuştu. ''Belki kuyu duvarında bir kanca vardı, oraya takıldı.'' diye birisi tahmin yürüttü. En makul açıklama buydu. İnanmış gibi yaptık. Oysa hepimiz gayet iyi biliyorduk ki öyle kancayla mancayla açıklanamazdı bu sessizlik. Orada konuşmadan ne kadar bekledik bilemiyorum. Gökyüzü eflatun çizgiler halinde ağarmaya başladı. Az sonra pat diye evin arka kapısı açıldı. Dışarı bir adam çıktı. Hemen tanıdım. Mevlana'ydı. ''Neredesin Can?'' diye seslendi endişeyle. ''Şems, cancağızım, orada mısın?'' Delikanlılar panik halinde topukladılar. Tek tek her biri bahçe duvarını aşıp öbür tarafa atladı. Orada bir saniye daha oyalanmamam gerektiğini biliyordum ama durup geriye bakmaktan kendimi alıkoyamadım. Ve işte o zaman Mevlana'nın dosdoğru kuyuya yöneldiğini gördüm. Eğildi. Bir süre öylece durdu. Herhalde gözleri loşluğa alışıyordu. Derken orada ne gördüyse geri çekildi. Dizlerinin üstüne çöktü ve bir feryat kopardı. ''Öldürdüler. Şems'i öldürdüler.'' Duvardan atladım. Üstümde dervişin kanı olan hançeri alamadan hızla koşmaya başladım. Nereden bilebilirdim ki? Seneler sonra bile duramayacak, durulamayacak, o gecenin hatırasından hep kaçmak zorunda kalacaktım. Ella, Boston, 3 Ağustos 2008. Basbayağı alelade bir gündü. Ağustos ayının rehavetine bulanmış sıradan bir sabah işti. Ella erken kalktı, kahvaltı sofrasını hazırladı. Kahvaltı sonrası kocasını işe, çocukları okula uğurladı. Mutfağa dönüp yemek kitabını açtı, o günün menüsünü seçti. Kremalı mantar çorbası, hardallı deniz mahsulleri salatası, rezeneli, kurutulmuş domatesli levrek, dereotlu pirinç graten, vanilyalı turta. Yemekleri pişirmek epey vaktini aldı. İşi bittiğinde kıymetli misafirlere sakladığı narin porselen takımı çıkardı. Masayı kurdu, peçeteleri katladı, çiçekleri düzenledi. Fırının saatini 45 dakikaya ayarladı ki graten saat 7'den evvel gerektiği gibi ılınmış olsun. Kıtır ekmekleri kızarttı, salatanın sosunu hazırladı. Avil'in istediği gibi bol kremalı. Mumları yakmayı düşündüyse de vazgeçti. En iyisi masayı böyle bırakmaktı, kusursuz bir tablo gibi. El değmemiş, hareketsiz. Sonra bir defa baktı donattığı sofraya ve sonra sakince geceden hazırladığı iki bavulu kavradı ve Ella Rubinstein böylece evini terk etti. 38. Kural. Yaşadığım hayatı değiştirmeye, kendimi dönüştürmeye hazır mıyım diye sormak için hiçbir zaman geç değil. Kaç yaşında olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun tamamen yenilenmek mümkün. Tek bir gün bile öncekinin tıpatıp tekrarıysa yazık. Her an her nefeste yenilenmeli. Yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. Alaaddin, Konya, Aralık 1247. Babamla konuşmaya uzun zaman cesaret edemedim. Bir odaya kapandım. Haftalarca fare gibi, hırsız gibi saklanarak yaşadım. En nihayet bir gün cesaretimi toplayıp babamın yanına vardım. Kütüphanede bir başına mum ışığında oturuyordu. Müsaadenle konuşabilir miyiz diye sordum. Ağır ağır bir hülya denizinden sahile yüzercesine başını kaldırıp bana baktı ama bir şey demedi. Biliyorum, Şems'in kaybolmasında parmağım var zannediyorsun ama seni temin ederim ki... Babam parmağını kaldırıp lafımı kesti. Sus evlat, senden duymak istediğim bir şey yok. Sana söyleyecek sözüm de yok. Bundan böyle aramızda kelimeler kurudu. Ama babacığım, hakkımı yiyorsunuz. Müsaadenizle izah edeyim dedim sesim titreyerek. Kur'an'ı getirin el basayım. Yemin ederim ben değildim. Yapanları tanıyorum ama inanın ben masumum. Oğlum dedi. Sanki bu kelime dilini yakmışçasına yüzünü buruşturarak. Ben değilim dersin ama cübbenin kenarlarında onun kanı var. İrkildim. Hemen cübbemi yokladım. Doğru olabilir miydi? O geceden kalma bir leke mi vardı acaba? Kumaşı dikkatle inceledim. Temizdi. Başımı tekrar kaldırınca babamla göz göze geldik ve ancak o zaman bana kurduğu küçük tuzağı fark ettim. Gayri ihtiyari üzerimde kan var mı diye bakınca yakayı ele vermiştim. Doğru, o akşam meyhanede cinayeti planladıklarında ben de yanlarındaydım. Her şeyden haberdardım. Hatta şakal kafaya Şems'in geceleri avluya çıktığını fısıldayan bendim. Ve cinayet gecesi bahçe duvarının ardında katil ile maktulün aralarındaki konuşmayı dinleyen 6 kişiden biriydim. Şakal kafanın işi ağırdan aldığını fark edip saldırmaya karar verdiğimizde avluya giden patikayı diğerlerine gene ben gösterdim. Ama hepsi bu. Kavgaya katılmadım. Şems'e saldıranlar arasında yer almadım. Onu yapan Bay Bars'tı. İrşat'la diğerleri de yardım etti. Ve kim bilir belki de başaramayacak, çuvallayacaklardı. Ama onların yarım bıraktığı işi çakal kafa tamamladı. Bazen rüyalarıma giriyor. Her defasında farklı bir şekilde. Bir keresinde hayalet olup dolaştığını gördüm. Bir keresinde yeniden doğduğunu. Bir başka rüyamda kuyudan çıkıyordu. Her seferinde yüreğim sıkışarak uyandım. O artık yok ama izleri her yerde. Sema, şiir, müzik, nükte, hiciv, aşk ve cezbe. O hayatımızdan gider gitmez yok olacağını sandığım bir sürü şey kazık çakmış gibi bizimle kaldı. Babam her baktığı yerde onu görüyor. Şems haklıydı. Kavanozlardan biri kırılınca diğeri de onunla beraber parçalandı. Babam öteden beri yufka yürekli bir adamdı. Her dinden ve inançtan insana kucak açardı. Şems hayatına girdikten sonra sevgi çemberi öyle genişledi ki cemiyetin en dibe vurmuşlarını bile kapsar oldu. Evsiz barksızlar, meczuplar, cüzdanlılar, sarhoşlar, fahişeler, dilenciler, yan kesiciler. Hepsini ön yargısız bir nazarla kucaklayıp anlayışla karşılayabilir. Hatta inanıyorum ki Şems'in katillerini bile affedebilir. Sevmediği tek kişi var, ben. Babamın sevgi çemberine bir ben dahil olamadım. Öz beyöz oğlu. Sultan Veled, Konya, Şubat 1247. Babam o korkunç geceden sonra bir daha asla eskisi gibi olmadı. Uzun zaman hali o kadar perişandı ki sandım kederden aklını oynattı. Hala varını yoğunu dilencilere, yetimlere, düşkünlere dağıtıyor. Ne yaptığını soranlara İmrul Kays diyor, başka bir şey demiyor. İmrul Kays son derece zengin, kudretli ve heybetli bir eli yağda bir eli balda bir Arap emiriymiş. Üstelik tebaası tarafından sevilir ve sayılırmış. Ama bir gün hiç beklenmedik bir şekilde sarayını tahtını bırakmış, malını mülkünü sebil edip dağıtmış. Üstünde bir derviş hırkası, elinde asa, diyar diyar gezer olmuş. Benim içimdeki hükümdar da gitti, geriye sadece bir derviş kaldı diyor babam. Madem ki Şems yok, ben de yokum. Bundan böyle ne hatip, ne alim, ne fakih olurum. Geçen gün yüzünden sahtekarlık akan kızıl saçlı bir bezirgan kapımızı çaldı. Bağdat'tan geldiğini söyledi. Şems'in kaybolduğunu işittim. Ben kendisini eskiden beri tanırım. Onun sağ koluydum, en yakınıydım dedi. Sonra bir sırrı paylaşırcasına babamın kulağına eğildi. Şems'in sağ olduğunu, şimdilik Hindistan'da gizlendiğini, ortaya çıkmak için uygun zamanı kolladığını iddia etti. Genç adamın yalan söylediği o kadar barizdi ki. Fakat babam, bu güzel habere karşılık dile benden ne dilersen demez mi? Bezirgan da gayet pişkin, bir zamanlar derviş olmaya özendiğini ama madem hayat onu başka bir istikamete savurdu, Rumi gibi meşhur bir alimin kaftanına sahip olmaktan memnun olacağını söyledi. Ve babam bunu duyar duymaz altın sırma işlemeli kadife kaftanını çıkarıp adama verdi. Bezirgan gidince dayanamadım, sordum. Babacım, bu delikanlıyı hiç gözüm tutmadı. Niçin kaftanınızı ona verdiniz? Yalan söylediği her halinden belliydi. Babam dalgın dalgın gülümsedi. Şems'in hayatta olduğunu söyledi ya. Böyle bir yalanın bedeli bir kaftan vermişim. Fazla mı? Düşünsene ya doğru olsaydı dedikleri. Ya hakikaten Şems hayatta olsaydı. O zaman değil kaftan, canımı verirdim. Rumi, Konya, 30 Ekim 1260. Bugün Şems'le Şekerci Han önünde karşılaşmamızın 16. seneyi devriyesi. Her cemazeyel evvel aynı günler inzivaya çekilirim. Zaman ağırlaşır. Boynumda bir değirmen taşı olur. 40 gün çilede kalır Şems'in kurallarını düşünürüm. Tek tek her birini yad eder ve yaşarım. Ruhumun güneş almayan kuytu bir köşesinde Şems-i Tebrizi ışık saçar, gülüşü fener gibi. Sevdiğin birini yitirince bir yanın onunla beraber kaybolur. Terk edilmiş hayaletli bir ev gibi buruk bir yalnızlığa esir olur, eksik kalırsın. İçinde bir sır gibi giden sevgilinin yokluğunu taşırsın. Öyle bir yara ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin gene de canını yakar. Öyle bir yara ki iyileştiğinde bile kanar. Bir daha gülemeyeceğini, asla hafifleyemeyeceğini sanırsın. Karanlıkta el yordamıyla ilerler gibi akar hayat. Önünü göremeden, yönünü bilemeden, sadece şu anı kurtararak. Gönlünün kandili sönmüş, zifiri gecede kalmışsındır. Ama işte ancak böyle durumlarda, yani iki göz birden karanlıkta kalınca bir üçüncü göz açılır insanda, kapanmayan bir göz. Ve ancak o zaman anlarsın ki bu elem sonsuza dek sürmeyecek. Hazandan sonra başka mevsimler, bu çölden geçince nice vadiler gelecek, bu ayrılığın ardından da ebedi bir vuslat. Yeni kaybettiğin kişiyi manevi gözle bakınca her yerde görmeye başlarsın. Denize düşen katrede, dolunayda, hareketlenen medcezirde, esen her esintide ona rastlarsın. Kuma çizili remilde, güneşte parlayan kristal tanesinde, yeni doğmuş bebeğin tebessümünde, bileğinde atan nabzında onu seyredersin. Her yerde her şeyde onu görürken nasıl derim ki Şems gitti? En zorlu günlerimde bana iki kişi yardım etti. Büyük oğlum ve Selahaddin Zerkubi isminde bir veli. Selahaddin demiri döverken tezgahından yayılan usulü ilk duyduğumda evrenin yürek atışını işittim sandım. Ve hemen orada semaya durarak Şems'in başlattığı dansa son halini verdim. Günü geldi, büyük oğlum, Selahaddin'in büyük kızı Fatma ile evlendi. Bu son derece çalışkan ve akıllı kız bana güzeller güzeli kimyayı hatırlatır. Zamanla Fatma sağ gözüm oldu. Kız kardeşi Hediye ise sol gözüm. Ne zaman toplum içinde bir vazife ifa etmem gerekse bu gözler bana rehber oldu. Kim demiş kızlar erkekler kadar iyi talebe olamaz diye. Sevgili kimya kızların başarısını kanıtlamıştı zaten. Ben de onun ruhuna hürmeten sadece erkekler için değil, kadınlar için de sema ayinleri düzenliyorum ve sufi bacılara bu adeti devam ettirmelerini salık veriyorum. Sakın ola bir kadının erkekten geri yahut eksik olduğunu sanmasınlar. Ayrımcılık yapıp insanı insana üstün tutmak biz kullara özgüdür, yoksa Allah'a değil. 4 sene önce Mesnevi'yi yazmaya başladım. Daha doğrusu Mesnevi kendi kendini yazmaya başladı. İlk mısranın gelişini unutmam kabil değil. Bir şafak vaktiydi. Gün ışığı karanlığı yararken kelimeler ağzımdan dökülüverdi. İstemsizce, adeta bana rağmen. Ne söylüyorum, neden söylüyorum bilemeden şiir soludum o sabah. Ve o andan itibaren dizeler belli aralıklarla gelmeye devam etti. Şiirler soluklanacak pınar arayan göçmen kuş sürüleri gibi aniden gelir, başıma çöreklenir, bir ağızdan şakır ve sonra uçar gider. Aralarında öyle mısralar var ki bir daha tekrar et deseler edemem. Selahaddin olmasa belki de çoğu kaybolacak, unutulacaktı. Ama o büyük bir sabır ve özveriyle her birini kağıda çekti. Selahaddin yazdı, Sultan Veled suretini çıkarttı. Böylece sayfa sayfa büyüdü Mesnevi. Okurunu bekler şimdi. Bir şiire başlarken çoğu zaman devamının nasıl geleceğini bilmiyorum. Uzunluğunu yahut derinliğini kestiremiyorum. Şiir tamamlanınca yeniden suskunluğa gömülüyorum. Sessizlikte yaşıyorum. 2 mahlas kullanıyorum. Biri Hamuş, suskun. Diğeri Şems-i Tebrizi. Yitirdiğim ruhtaşımın adıyla yazıyorum. Bu arada dünya etten, kemikten, maddeden, düşler ve düş kırıklıklarından ibaret olan dünya kendi hızında dönüyor. Herkesin yıkılmaz kale sandığı Bağdat 1258'de Moğolların eline geçti. Refahıyla, ihtişamıyla övülen, dünyanın merkezi olduğu iddia edilen şehir bir günde düştü. Aynı sene Selahaddin Zerkuybi öldü. Dervişlerimle beraber cenazesinde muazzam bayram ettik. Sokakları kudümlerle, tamburlar, neylerle inlettik. Zira bir veli ağlayarak değil, gülerek uğurlanır. Sene 1260 oldu. Bu sefer yenilme sırası Moğollara geldi. Rakibin ismi Memluk'tu. Dünün aman vermeyenleri bugünün aman dilenenleri oldu. Kader denilen kart destesi yeniden karıldı ve kesildi. İktidar merdivenini hızlı hızlı çıkanlar tepe taklak oldu. Başarıya alışkın insan zanneder ki lelebet muzaffer ve zengin kalacak. Ve her mağlup zanneder ki ömür boyu belini doğrultamayacak. Halbuki ikisi de yanılır. Şu fani dünyada rüzgar çabuk yön değiştirir. Hüznü de, neşeyi de, zaferi de, yenilgeyi de, hiçbir şeyi kalıcı sanma. Bir de bakmışsın galip güçten düşmüş, zayıf palazlanmış. Allah'ın görünmeyen sureti dışında her şey her an değişime tabidir. Bu zaman zarfında beni en çok gururlandıran insanlardan biri medreseyi bırakıp tekkeye gelen talebe Hüsam oldu. Öyle çabuk olgunlaştı, maneviyat yolunda o kadar hızlı pişti ki şimdi herkes ona saygı besliyor ve Hüsam Çelebi diye hitap ediyor. Selahaddin'in ölümünden sonra şiirleri yazmama o yardım ediyor. Mesnevi'yi kaleme alan katip odur. Tevazu, güzel ahlak ve pırıl pırıl bir gönlüne sahip olan Hüsam Çelebi'ye birisi çıkıp da kimsin, nesin diye sordu mu hep aynı cevabı veriyor. Ben Şems-i Tebrizi'nin ayak izinden giden fakir biriyim. Olduğum olacağım budur işte. Ne mürit ne mürşit peşindeyim. Güzel bir insanın mirasının unutulmaması için hizmet etmektir niyetim. Ve böylece seneler geçti geçiyor. Yaşlandığını senden evvel vücudun anlıyor. Basamakları çıka çıka 40'ına basıyorsun. Sonra 50, 55 derken 60 oluyorsun. Her 10 senede bir durup geriye bakıyorum. Yürümeye, yola devam etmeye mecburum. Harflerden bir saray yaptım kendime. Koridorları aşk, duvarları aşk, taht odası aşk. Sufi olmayana pek karmaşık görünür dünya. Çok şahıslı, sürtüşmeli ve tartışmalı. Halbuki bunca kargaşa tek bir kelimede saklı. Kelime harfte saklı, harf noktada saklı. B'nin altındaki noktada. Bu şuurla bizler gece gündüz sema ediyoruz. Savaşların, kardeş kavgalarının, yanlış anlamaların, kalp kırıklıklarının, açlık ve sefaletin, mağduriyet ve adaletsizliklerin ortasında her şeyi kapsayıp kucaklayarak ama hiçbir şeye değmeden dönüyoruz ebediyen. Bütün cihan cayır cayır yansa, yer gök kızıla boyansa, sarayları seller olsa, bir padişah gidip bir başkası gelse bizim için fark etmez. Elemde, neşede, ümitte ve yeiste, hem tek başımıza, hem hep beraber, hem usulca, hem sonsuz bir hızla, su gibi akarcasına döneriz semada. Dizlerimize kadar kendi kanımıza batsak bile vazgeçmeyiz aşka dönmekten, aşka secde etmekten. Kainatta mükemmel bir ahenk, hassas bir nizam var. Parçalar ve noktalar habire değişir. İsimler ve makamlar yenilenir. Ettiği her laf, verdiği her zarar insana geri gelir. Halbuki insan bunu bilmez. Kendini zora koşmakta mahirdir. Başına gelenlerden hep başkalarını sorumlu tutar. Ayrıntılar silinir ve sil baştan çizilir. Ama çember sabit kalır. 39. Kural. Noktalar sürekli değişse de bütün aynıdır. Bu dünyadan giden her hırsız için bir hırsız daha doğar. Ölen her dürüst insanın yerini bir dürüst insan alır. Hem bütün hiçbir zaman bozulmaz, her şey yerli yerinde kalır, merkezinde. Hem de bir günden bir güne hiçbir şey aynı olmaz. Ölen her sufi için bir sufi daha doğar. Bizim dinimiz aşk dini, yolumuz aşk şeriatı. Ucu bucağı olmayan bir kalp zincirinde sadece birer halkayız. Şayet zincir bir yerinden kopacak olursa, bir başka halka eklemlenir anında. Giden her bir Şems-i Tebrizi için başka bir asırda, başka bir mekanda, bilinmedik bir isim altında bir Şems daha gelir. Kimisi Şems olarak doğar, kimisi Şems olarak ölür. Ella, Konya, 7 Eylül 2009. Bişrev, dinle. Sabah ezanını hayatında ilk defa işiten birine duyduğu sesin neye benzediğini sorun. Muhtemelen şunu söyleyecektir. Gizemli, sıra dışı, neredeyse tılsımlı. Ama aynı zamanda doğaüstü, akıl dışı, hatta ürpertici. Tıpkı aşk gibi. Gecenin karanlığında Ella Rubinstein'i uyandıran ses buydu. Hızla doğruldu. Açık pencereden içeri dolan erkek sesinin ne olduğunu çıkarana kadar boş boş baktı. Artık Amerika'da, Massachusetts'te olmadığını hatırlaması için birkaç saniye geçmesi gerekti. Bulunduğu yer, kocası ve 3 çocuğuyla paylaştığı o geniş ve lüks ev değildi. Bunların hepsi başka bir zamana aitti. O kadar uzak bir zaman ki, değil kendi mazisi, bir peri masalı gibi geliyordu şimdi. Hayır, Massachusetts'te değildi. Dünyanın bambaşka bir yerindeydi. Konya'da ilaç ve temizlik malzemesi kokan mütevazı bir hastanedeydi. Ve şu an nefes alışverişini işittiği insan, 20 senelik kocası değil, geçen yaz güneşli bir öğleden sonra uğruna kocasını terk ettiği adamdı. Masa lambasını yaktı. Çehresini yumuşatan kehribarımsı ışıkta, uykuda geçirdiği şu 1-2 saat boyunca odada değişen bir şey olmuş mu diye merak etmişçesine sağa sola bakındı. Hayatında gördüğü en küçük hastane odasındaydı. Gerçi Ella'nın hayatında pek fazla hastane odası gördüğü söylenemezdi ya, neyse. Tam orta yerde hasta yatağı duruyordu. Onun dışındaki her şey, hırpalanmış bir etajer, ahşap dolap, sandalyeler, papatyalarla dolu vazo, üstü haplarla kaplı sehpa, yatağa göre hizalanmıştı. Bir kenarda Aziz'in okuduğu kitap duruyordu. Ben ve Rumi. Konya'ya geleli 4 gün olmuştu. Şehirdeki ilk zamanlarını tipik turistik uğraşlarla geçirmişlerdi. Anıtları, müzeleri gezmiş, sokakları, binaları görüntülemiş, yöre yemekleriyle karınlarını doyurmuş, alelade ayrıntılara bile pür dikkat kesilmişlerdi. Düne kadar her şey yolunda gidiyordu. Ama dün Aziz öğle yemeği esnasında fenalaşmış, acilen en yakın hastaneye kaldırılmıştı. O andan itibaren tam olarak ne umacağını bilmeden ama gene de umutlanmaktan vazgeçmeden bekliyordu Ella. Ve bir yandan Tanrı ile münakaşa ediyordu. Bu kadar geç verdiğin aşkı böyle erken mi alacaksın elimden? Adil değil bu yaptığın. Ya hiç vermeseydin aşkı, ya bıraksaydın yaşayayım. Yatakta yatan adama sevgiyle baktı. Canım, uyuyor musun diye sordu. Aslında onu uyandırmak istemiyordu. Ama şu an sesini duymaya o kadar çok ihtiyacı vardı ki dayanamadı. Bir daha seslendi. Aziz. Hastanın nefes alışverişinin monoton ritmi bir anlığına sekti. Ezgi'de bir nota fire verdi ama başka bir yanıt gelmedi. Uyuyor musun diye tekrarladı Ella sesini yükselterek. Uyuyordum dedi Aziz muzipçe. Ne oldu aşkım, uykun mu kaçtı? Sabah ezanı ürpertti diye cevap verdi Ella ve sustu. Sanki bu 3 kelime her şeyi açıklıyordu. Aziz'in kötüleşen sağlığını, onu kaybetme korkusunu, aşk denen çılgınlığı ve başlarından geçen her şeyi özetliyordu. Aziz yatakta güçlükle doğruldu. Koyu yeşil gözlerinden ince bir sızı taşıyordu. Lambanın ışığında kar beyaz şarşaflar arasında biçimli yüzü solgun görünüyordu. Gene de sakin ve emin bir hali vardı. Sabah ezanını hep özel bulmuşumdur diye fısıldadı Aziz. Bu sese alışkın olanlar onu senin gibi duyamaz. O kadar kanıksamışlardır ki büyüsünü fark edemezler. Halbuki bir yabancı bu sesi ilk duyduğunda irkilir kalır. Derler ki sabah namazı 5 vakit namazdan en kıymetlisi ama aynı zamanda en zorudur. Neden? Herhalde bizi tatlı uykumuzdan uyandırdığı için. Rüyalarımızı bölüp bir başka hakikate davet eder ya, zor gelir. O yüzden sabah ezanında diğerlerinde olmayan fazladan bir satır mevcuttur. Namaz uykudan hayırlıdır. Ama belki biz ikimiz için uyku daha hayırlıdır diye düşündü Ella. Keşke beraber uyuyakalsak. Şöyle derin ve dingin, top atılsa duymayacağın türden bir uykuya dalsalar. Uyuyan güzelinki kadar sihirli bir rüyaya çekilip 100 sene boyunca uyanmasalar. Az sonra ezan sonlandı. Diğer camilerden gelen yankılar da bir bir tamamlandı. En son nota gökyüzünden çekilince esrarengiz bir sessizlik hakim oldu ortalığa. O sessizlikte Ella, Aziz'in yeniden uykuya dalışını seyretti. Beraber 1 sene geçirmişlerdi. Dolu dolu 1 sene. Son 2 haftaya kadar Aziz doktorlarını şaşırtacak kadar dirençli çıkmış, çıktıkları her seyahatte ışık ve enerji saçmıştı. Bir günün öncekine benzemediği, hayatın kendini tekrar etmediği yoğun bir birliktelik olmuştu onlarınki. Ella ezberinin bozulmasından memnundu. Meğer birini aşkla, şuurla ve şükranla sevmek ne güzelmiş. Ella, eskiden insanların birbirini tanıması için uzun zaman geçmesi gerektiğine inanırdı. Halbuki şimdi zaman denilen kavramın farklı türleri olduğunu düşünüyordu. Aslında tek bir kelimeyle birden fazla şey açıklamaya çalışıyorduk. Zaman bir. Körelmiş alışkanlıkların, köhnemiş uğraşların, habire telaş içinde ama hep yerinde sayarak koşturmacaların monoton ve mekanik gidişatıydı. Zaman iki. Sürprizlerle ve sihirle dolu, iniş çıkışı bol, pupa yelken, sarhoş edici bir akıştı. Zaman üç. Tanrı'nın mutlak zamanıydı. Zaman bir ile zaman iki aynı hızda akmıyordu. Zaman 3 ise her şeyi kapsayarak diğer zamanları hem yutuyor hem yaratıyordu. Ella eğilip Aziz'i usulca öptü. Önce alnından, sonra kurumuş dudaklarından. Şu son bir sene içinde deli gibi sevdiği, seviştiği, içine aldığı ve bir kovuk gibi içine çekildiği bu beden, onun için bir erkeğin bedeninden çok daha fazla bir şey, adeta bir mabetti. Bu sayededir ki Aziz'in gün be gün gözünün önünde eriyişi Ella'da ne uzaklaşma arzusu ne acıma duygusu yaratmıştı. Aziz içtikçe susadığı, berraklığına doyamadığı pınardı. Demek bir kadın bir erkeğin ruhuna aşık olunca hasta vücudunu da böyle sevip arzulayabilirmiş. Bunu birilerine anlatmaya kalksa anlayan çıkar mıydı? Komodinin arkasında serum şişesi tıp tıp damlıyor, hastanın zayıflayan bünyesine damla damla hayat yolluyordu. Ama Ella biliyordu ki Aziz Konya'ya ölmeye gelmişti. Hiçbir serum şişesi, hiçbir solunum makinesi bunu değiştiremeyecekti. Gözleri doldu. Halbuki kendi kendine söz vermişti, ağlamayacaktı. Orada daha fazla duramayıp odadan çıktı. Beyaza boyalı ama insanın ruhunu karartan koridorlardan geçti. Aralık duran kapılardan diğer hastaları gözetledi. Genç yaşlı, kadın erkek, kimi şişman, kimi avurtları çökmüş, kimi gülen, kimi somurtan bunca insan. Bazıları dönüp kapıdan kafasını uzatan bu meraklı Amerikalı kadına ilgiyle baktı. Bazıları umursamadı, o kadar çoktu ağrıları. 5 dakika sonra Ella hastanenin ufak ama şirin bahçesindeki havuzun başına vardı. Havuzun tam ortasında mermerden bir melek duruyordu. Tabanında kim bilir kaç insanın en gizli dileklerini bilen demir paralar ışıldıyordu. Ella bozuk para bulmak için ceplerini karıştırdı ama nafile. Karaladığı notlar ve kraker kırıntıları dışında bir şey bulamadı. Az ileride birkaç çakıl taşı dikkatini çekti. Kaygan, parlak, sarımtırak çakıllar. Birini aldı, gözlerini kapadı. Gerçekleşmeyeceğini bildiği bir dilek tutup çeşmeye attı. Fakat taş suya düşeceğini çeşmenin kenarından sekip doğruca heykelin kucağına indi. Aziz burada olsaydı kesin bunu bir alamet sayardı diye geçirdi içinden. Yarım saat sonra odaya döndüğünde bıyıklı bir doktor ve başörtülü bir hemşireyle karşılaştı. Yatak örtüsünü hastanın başına çekiyorlardı. Aziz Zekeriya Zahara bu dünyadan sessizce ayrılmıştı. Tıpkı hayranlık beslediği Rumi gibi Konya'ya gömülmeyi vasiyet etmişti. Tüm hazırlıkları Ella tamamladı. Her zamanki titiz plancılığı bu sefer işe yaradı. Tek başına bir turist kadın olarak bürokrasiden hiç anlamaması bazen bir engel, bazen kolaylaştırıcı oldu. Asırlık bir Müslüman mezarlığında latif bir manolya ağacının altında Aziz'e yer buldu. Dikdörtgen bir toprak parçası. Aynı günün akşamı Aziz'in dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarına e-mailler gönderip hepsini tek tek törene davet etti. Bu arada hoş bir rastlantıyla Mevlevi Neyzen, Kudümzen ve Semazenlerle tanıştı. Onları cenazeye çağırdı. Ummadığı insanlardan beklemediği yardımlar gördü. Aziz hayatta olsaydı gülümserdi muhtemelen. Tesadüf diye bir şey mi var Ella? Defin günü Ella'nın tahmin etmediği kadar çok insan çıka geldi. Takapetav'dan, St. Petersburg'dan, Mürşidabad'dan, São Paulo'dan gelen mistikler oldu. Onların yanı sıra fotoğrafçılar, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, dansçılar, heykeltıraşlar, bankacılar, iş adamları, çiftçiler, şairler, ressamlar, yoga hocaları da vardı. Ve bir de Aziz'in evlat edindiği iki genç. Onlar da oradaydı. Böylece birbirinden tamamen farklı diller konuşan, başka başka inançlardan hercai bir cenaze alayı Aziz'i son yolculuğuna uğurladı. Bazı misafirlerin farklı yaşlarda çocukları da vardı. Bunlar civardaki sokak çocuklarıyla bir kenarda bağırış çağırış maytap patlattılar. Kimse karışmadı. Meksikalı bir şair, Pan de Muertos, ölüler ekmeği dağıttı. Aziz'in ta İskoçya'dan eski bir arkadaşı kalabalığın üstüne konfeti gibi gül yaprakları saçtı. Neyzenler ney üfledi, semazenler sema etti. Ölümünü kutladılar çünkü öyle isterdi. Yas yerine neşe, düğün alayı gibi bir cenaze. Konya esnafından kamburu çıkmış, ağzında iki dişi kalmış bir ihtiyar adam, manzarayı ağzı kulaklarında ve merakla izledikten sonra "Konya, Konya olalı, böyle acayip cenaze görmedi" dedi ve ardından ekledi. Tabii asırlar evvel Efendi Mevlana'nın düğün gecesi sayılmazsa. Cenazeden 3 gün sonra bütün misafirler gidince yapayalnız kalan Ella son bir kez şehri gezmeye çıktı. yanından bebek arabalarını ite ite yürüyüp geçen orta halli aileleri, kumaş ve baharat dükkanlarını, ona ısrarla bir şeyler satmaya çalışan işportacıları bir film şeridini izler gibi izledi. Onlar da tam ortalarından geçen uzun boylu, gözleri ağlamaktan şişmiş bu Amerikalı kadına ilgiyle baktılar. Ella buraya yabancıydı ama şu an öyle bir ruh halindeydi ki her yere yabancıydı. Otele dönünce bavullarını hazırladı. Ceketini çıkarıp yavru ağzı kaşmir bir kazak giydi. Hep olduğundan güçlü görünmeye çalışan bir kadın için fazla cici ve dişi diye geçirdi içinden. Ama umurunda değildi, kabullenmişti. Neyse oydu. Ardından Amerika'ya, büyük kızına telefon açtı. Üç çocuğundan yalnızca Janet hala onunla konuşuyordu. Orly ve Avi annelerine bir senedir küslerdi. ''Mamiş nasılsın?'' diye sordu Janet heyecanla. Ella buruk ve mahcup gülümsedi. Bir zamanlar aşkını küçümseyip nutuklar attığı, sevdiği adamla evlenmesine karşı çıktığı kızı bugün ona destek olan tek insandı. Belli belirsiz bir fısıltıyla ''Aziz öldü'' dedi. Bir hışırtı oldu telefonda. Janet'in sesi geldi gitti. ''Ah anne, çok üzüldüm, başın sağ olsun.'' Bir süre karşılıklı ne söyleyeceklerini bilemeden durdular. Suskunluğu Janet bozdu. ''Artık eve dönecek misin?'' Sahi, Ella şimdi ne yapacaktı? Boşanma işlemleri içinden çıkılmaz bir hal almıştı. David, ayrılmayı zorlaştırmak için elinden geleni ardına koymayacağı benziyordu. Uzun ve sert bir mektup yazmış, Ella'ya ''Sana 5 kuruş bile koklatmayacağım.'' demişti. Kocası kızgın, ikizleri küskündü. Dönse her şey daha kolay olmaz mıydı? Üstelik ne parası vardı, ne tutacak işi. Gerçi her yerde kolaylıkla İngilizce ders verebilir, dergilere yazabilir, yahut kim bilir, günün birinde bir yayın evinde editör olarak çalışabilir, hatta kendi romanını yazabilirdi. Gözlerini kapadı. Daha önce hiç böyle tek başına kalmamıştı ama, ne tuhaf, kendini yalnız hissetmiyordu. ''Janet, bebeğim, seni çok özledim.'' dedi. Orly ile Avi'yi de. ''Gitmemin sizinle bir ilgisi yoktu. Size sevgim hiç azalmadı.'' ''Biliyorum.'' dedi Janet olgunlukla. ''Beni görmeye gelir misiniz?'' ''Tabii gelirim. Geliriz anne. Sen ikizlere bakma, geçer. Önemli olan senin iyi olman. Şimdi ne yapacaksın? Dönmek istemediğinden emin misin?'' ''Galiba Amsterdam'a gideceğim.'' dedi Ella. ''Orada ufak şirin çatı katı daireler var. Birini kiralayabilirim. Gerçi bisiklete binmeyi ilerletmem gerekecek.'' Güldü. ''Hiç plan yapmadım Janet. Yarın, öbür gün, 5 sene sonra ne olacak bilmiyorum. Tek bildiğim, hayata yeniden başladığım. Zaten bu da kurallardan biri, öyle değil mi?'' ''Ne kuralı anne? Neden bahsediyorsun?'' diye sordu Janet. Ella pencereye yanaştı. Ufku saran mavimsi tonlara baktı. Gökyüzündeki tül gibi beyaz ve ince bulutlar ağır ağır dönüyor, hiçliğe karışıp eriyordu. Tıpkı semazenler gibi. 40. kural dedi, tane tane konuşarak. Aşksız geçen bir ömür, beyhude yaşanmıştır. Acaba ilahi aşk peşinde mi koşmalıyım, mecazi mi, yoksa dünyevi, semavi ya da cismani mi diye sorma. Ayrımlar ayrımları doğurur. Aşkın ise hiçbir sıfata ve tamlamaya ihtiyacı yoktur. Başlı başına bir dünyadır aşk. Ya tam ortasındasındır, merkezinde, ya da dışındasındır, hasretinde. Kitabın sonu, 29 Nisan 2009. Strasbourg doğumlu Elif Şafak, çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Michigan ve Arizona'da geçirdi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi, yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları bölümünde, doktorasını ise siyaset bilimi alanında tamamladı. İlk romanı Pinhan'la 1998 Mevlana Büyük Ödülünü aldı. Bunu Şehrin Aynaları ve Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü kazandığı Mahrem izledi. Parantez içinde 2000. Ardından her ikisi de çok satan ve geniş bir okur kesimine ulaşan Bit Palas 2002 ve İngilizce kaleme aldığı Araf 2004 yayımlandı. Medcezir'de 2005 Kadınlık, Kimlik, Kültürel Bölünme, Dil ve Edebiyat konulu yazılarını topladı. 2006'da senenin en çok okunan kitabı olan Baba ve Piç yayımlandı. Ardından aylarca satış listelerinden inmeyen ilk otobiyografik kitabı Siyah Süt'ü yazdı. Eserleri 20'den fazla dile çevrilen Elif Şafak'ın romanları, dünyanın en önemli yayın evlerinden Farrar, Strauss & Giroux, Viking ve Penguin tarafından yayımlanmaktadır.